İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hem iç politika hem de dış politika oldukça hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'nde, ayrıca bir dörtlü zirvede yapılacak İsveç ve Finlandiya'nın durumunun, NATO'ya üyelik durumunun konuşulacağı. Türkiye biliyorsunuz üyelik konusunda oldukça temkinli. Az sonra bizimle birlikte olacak NATO, eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan. Tüm bunları değerlendireceğiz ama önce iç politikayla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel liderlerin açıklamalarını anlatacak. Şimdi hemen Okan'a dönüyorum, Ankara'ya gidiyoruz. Okan merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Gündemde neler vardı, senden dinleyelim.
Evet, bugün mecliste senin de dediğin gibi 3 siyasi partinin grup toplantısı vardı. İlk grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta aktör Cüneyt Arkın'a rahmet dileyerek sözlerine başladı. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı vardı. Malum Erdoğan 3. kez aday olacağını söyledi ancak bu konuya ilişkin hukuki tartışmalar devam ediyor. Zira Cumhurbaşkanı seçim kanununda da bir kişinin 2 defa Cumhurbaşkanı olabileceği yazıyor. Devlet Bahçeli bu tartışmalara değindi. Erdoğan'ın adaylığının meşru ve anayasal olduğunu söyledi. 2023'te de yeniden güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra Batı Karadeniz'de geçtiğimiz hafta başlayan sel felaketi hakkında da konuştu Devlet Bahçeli. Daha doğrusu önce Ankara'daki sel felaketinden bahsetti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve sonrasında Batı Karadeniz'e sözü getirdi. İklim değişikliğine dikkat çekti ama bu olayın sorunları hakkında fazla bir şey söylememeyi tercih etti. Sel nedeniyle zarar görenlere geçmiş olsun diledi ve zararın karşılanacağını umduğunu söyledi Devlet Bahçeli. Marmaris'teki orman yangınlarına da değindi MHP lideri ve buradan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun daha önceki açıklamalarını hatırlattı ve madem yangın çıkacağını biliyordun, bunu gerekli yerlere neden iletmedin, ilettiyse neden bunu kamuoyuyla paylaşmadın gibi ilginç bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu da buna yanıt verdi. Buradan hareketli CHP liderinin konuşmasına geçeyim ben. Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk olarak Türk Ocakları hakkındaki tartışmalara değindi. Malum Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıl dönümünde İstanbul Şubesi'nin düzenlediği panele Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu katılmıştı. Bunun üzerine de Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı görevinden alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu buna tepki gösterdi. Bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Buna bile tahammül edemiyorlar. Akıllarını yitirmişler dedi. İktidarı buradan eleştirdi. Ardından yine geçtiğimiz haftanın bir başka önemli konusunu gündeme taşıdı Kemal Kılıçdaroğlu. Rütbeleri sökülen iki eski bürokrat vardı. Bunlardan bir tanesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Aldığı hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bunun yanlış olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bir diğeri de cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini belirten eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı. Bu iki ismine sahip çıktı Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara seslendi ve hem Sabri Uzun hem de Hanefi Avcı için bunların ikisi yazdıkları kitaplarla sizin yaptığınız hataları yüzünüze vurdular dedi. Özellikle cemaat yapılanması, Fethullah Gülen yapılanmasının devlet kadrolarını nasıl yerleştiğini anlatan kitaplar yazmıştı bu iki isimde. Kemal Kılıçdaroğlu bu iki ismine sahip çıktı ve onlara seslenerek sandık gelecek, sökülen rütbelerinizi aynen iade edeceğiz dedi. Bunun yanı sıra Mavi Marmara konusuna değindi Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz gün Mavi Marmara'da hayatını kaybeden kişilerden birinin ailesini ziyaret etmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu hatırlattı. Görüştüğü kişinin kendisine bize kimse sahip çıkmadı dediğini aktardı Kılıçdaroğlu ve iktidara gelmeleri halinde AKP'nin aksine bu dosyanın kapanmayacağını ve sorunlardan hesap sorulacağını, AKP gibi bu konuda ikiyüzlü davranmayacaklarını ifade etti. Son olarak da az önce bahsettiğim gibi Devlet Bahçeli'nin sorduğu soruya yanıt verdi. Bahçeli orman yangına çıkacağını nereden biliyordun diye sormuştu Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu ise herhangi bir istihbarat bilgisi almadığını ancak iklim değişikliği ile ilgili birazcık makale okuyan ve birazcık konuyu araştıran herkesin Akdeniz havzasındaki orman yangınlarının giderek artacağını bildiğini söyledi ve buradan hareketle de Devlet Bahçeli'ye Allah akıl fikir versin dedi. Son olarak da HDP'ye bakalım. HDP grubunda partinin eş genel başkanı Mithat Sancar konuştu. Sancar'ın seçimlere yönelik verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Mithat Sancar, Kürtleri sayıya indirgemekten vazgeçin dedi. Pek çok siyasi partinin, kendileri dışında kalan pek çok siyasi partinin Kürtleri yalnızca seçim döneminde hatırladığını ifade etti ve bunu eleştirdi. Kürtlerin sadece seçmen olarak görünmesi halinde seçim günü HDP'nin temsil ettiği bütün haklar iktidara da bizim dışımızda kalan muhalefete de bunun faturasını ödetecektir dedi. Hem iktidara hem de muhalefete aslında aynı konu üzerinden yüklendi. Ve HDP'nin bazı siyasi partilerin aklına Aynı Kürtler gibi sadece seçim zamanı geldiğini ancak Kürtlerin kandırılabilecek ve manipüle edilebilecek bir halk olmadığını dile getirdi. Mithat Sancar partisinin 3 Temmuz'daki kongresi hakkında da konuştu. HDP'nin 5. olan büyük kongresi pazar günü Ankara'da yapılacak. Mithat Sancar burada çok önemli mesajlar vereceklerini söyledi. HDP'siz bir Türkiye tasarlayanları ve alttan alta yaymaya çalıştıkları umutsuzluğa bir cevap niteliği taşıyacak kongremiz dedi. Ve özellikle de kendi partilerine şu ana kadar mesafeli duran ancak özgürlük ve demokrasiyi savunan insanları da bu kongreye davet etti Mithat Sancar. Son olarak da iktidar bloğunun çözülmekte olduğunu ve bunu yaparken de toplumu çökertmeye çalıştığını savundu. Toplumun azımsanmayacak bir kesimde hakim olan iktidar kaybetse de gitmez anlayışının da toplumdaki umutsuzluğu olumsuz şekilde arttırdığını dile getirdi. Bu umutsuzlukta da kendileri dışındaki muhalefet partilerinin güçlü bir alternatif oluşturamamasının olumsuz bir pay sahibi olduğunu söyledi ve muhalefete de tekrar kendileriyle görüşme ve bu altılı masayı birazcık daha genişleterek pazarlıkların ya da siyasi konuşmaların daha açık ve daha şeffaf şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Bugünkü grup toplantılarından ve çıkanlar böyleydi yoksa.
Çok teşekkürler Okan Yücel. Veda
Ben
edelim.
teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Bu arada bugün Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Sevenlerinin, tüm dostlarının başı sağ olsun. Bültenin sonlarına doğru kendisinin cenazesiyle ilgili detayları da sizlerle paylaşacağız. Milyonlarca işçi ve memurun gözü dün yapılan kabine toplantısındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından asgari ücret, bayram tatili ve Suriye hakkında açıklamalar geldi. Öne çıkanları izleyelim.
Son kabine toplantımızdan bugüne kadar
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeler karşısında memur, emekli ve işçilerin enflasyona ezdirilmemesi konusunda adım atacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde yeni asgari ücreti açıklayacağını da duyurdu. Yani bu hafta sonuna kadar asgari ücret belli olacak. Akıllardaki bir diğer soru da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamında alınacağını açıkladı. Böylece bayram tatili 9 güne çıkarılmış oldu. Ayrıca Erdoğan memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da ve zamlı halleriyle ödeneceğini söyledi. Beştepe'de 4 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması da geldi. Irak ve Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırılardan kalıcı olarak bitirilmesi için yapılan operasyonların sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, Suriye sınırımızdan oluşturulmaya başladığımız güvenlik koridorlarının eksikleri tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez, orada da yeni harekatlara başlayacağız dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk Ocakları'nın 110. yılında düzenlenen Günümüz İslam Dünyası'nda Meseleler ve Çözüm Yolları 2 sempozyumuna katıldı. Sempozyumun ardından gelen açıklamayla İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. Türk Ocakları'nın İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. Görevden alınan il yönetimi eski başkanı Medyaskop'a konuştu. İzleyelim.
Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıl dönümünde İstanbul Şubesi 27 Haziran Pazartesi günü Günümüz İslam Dünyası'nda Meseleler ve Çözüm Yolları 2 başlıklı bir sempozyum düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da etkinliğe katıldı. Sempozyumdan sonra Türk Ocakları Genel Merkezi art arda iki açıklama yaptı. İlk açıklamada 27 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği sempozyum, Türk Ocakları'nın partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Devlete seri katil diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden Bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz denildi. İkinci açıklamada ise İstanbul Şubesi'nin görevden alındığı duyuruldu.
İsmail Ağa Camisi imamlığından emekli olduktan sonra kamuoyunda Nakşibendiliğin İsmail Ağa cemaatinin lideri olarak tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca İsmail Ağa cemaati yurtlarında yaşayan Büşra Özer o günleri medyaskopa anlattı. Özer, aileme oraya gitmek istemediğimi söylediğim zaman herkes gidiyor, sen de gideceksin, hiçbir şekilde bizi arama diyorlardı dedi.
Yani ya ben mesela o dönemde gidiyorum hani kursa. Diyorum ki hani anne baba ben buraya gelmek istemiyorum diyorum. Hani diyorlar ki hayır herkes gidiyor sen de gideceksin. Ya da hani senin duygu durumun bizi ilgilendirmiyor yani. Hiçbir şekilde bizi arama. Yani ben böyle şeylerle karşılaştım bu arada. Tabi anne babaya da bir şey yapıyorsun, set çekiyorsun yani o dönem. 15 yaşından sonra ayrıldıktan sonra ben hani ailemle büyük bir kopuş yaşamıştım gerçekten.
Bizi arama demelerinin sebebi oraya adapte olmamız için.
Tabii yani biz hani gelin sizi göreyim diyordum ben mesela. Hani gelemeyiz alışma bizde oraya alış artık orası senin evin. Orada sana en güzel eğitim verilecek. Herkes gidiyor arkadaşların var. Hani haftada bir gün ya da iki gün eve gelirsem bu senin için yeterli. Bu şekilde yani oraya alışmaya çalış. Tamamen hani oraya adapte olmaya çalış gibisinden bir dışlama.
Peki kişilerin dinle olan ilişkisine nasıl yansıyor bu cemaat?
Kötü bir şekilde yansıyor. Ya ben artı hiçbir şey görmedim diyebilirim.
Yani bakış açınız sizin nasıl değişti?
Kötüydü
mesela?
Tabii ki yani ben oradan ayrıldıktan sonra yani bir hani Kur'an gördüğüm zaman bile antipatik bir şekilde bakıyordum ya da dini bir hani söz bile duymaya tahammül edemiyordum diyebilirim.
Haberin tamamını Medyascope web sitemizden okuyabilirsiniz. Ayrıca bu röportajın video görselini de YouTube sayfamızdan tamamını izleyebilirsiniz. Yaklaşık 13-14 dakikalık bir röportaj efendim. YouTube sayfamızı ziyaret edip izleyebilirsiniz. Hayır izlemek istemiyorum, okumak istiyorum derseniz de web sitemize bakabilirsiniz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO zirvesine iştirak edecek. Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile dörtlü toplantı yapacak. Erdoğan NATO zirvesinin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Dedi ki bu sabah Sayın Biden'la bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Bizde olabilir dedik ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın Madrid'de Erdoğan'la bir görüşme yapacağı bilgisi paylaşıldı.
32. NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 30 üye ülkenin öncelikli olarak ele alacağı konu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Zirveye 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra ittifakla yakın ilişkileri olan 14 ülkenin liderleriyle AB Konseyi ve AB Komisyon başkanları katılacak. Zirve, İspanya Kralı 6. Felipe'nin 28 Haziran'da devlet ve hükümet başkanlarına Kraliyet Sarayı'nda vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 5000 kişinin katılacağı zirve için polis ve askerden oluşan 10.000 güvenlik görevlisi çalışacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski video konferansla Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Madrid'de zirveye katılacak. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez yaptığı bir açıklamada 28-30 Haziran'da Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ana konusunun Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusu olacağını söylemişti. Álvarez, zirvenin NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini belirtmişti. Zirveye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Erdoğan'ın olası Suriye'ye operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye-Yunanistan gerilimi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru ve küresel ekonomik kriz konuları hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.
Emekli Büyükelçi ve eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatih Bey.
Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun efendim programımıza katıldığınız için. Şimdi NATO Liderler Zirvesi, ayrıca bir de dörtlü zirve yapılacak Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında. Önce biraz NATO konuşmak isteriz, Liderler Zirvesi'ni konuşmak isteriz efendim. Şimdi 10 yıllık stratejik yol haritası belirlenecek. Bu belge imzalanacak aslında. Aslında damgasını vuran olay da Ukrayna savaşı. Ukrayna'nın yaşadıkları olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olacak. Sizce burada savaşla ilgili stratejik önemli kararlar çıkacak mı? Ne bekliyorsunuz özellikle Ukrayna konusunda?
Teşekkür ederim. Şimdi zirveyi birkaç açıdan değerlendirmek lazım. İspanyol Dışişleri Bakanı Sayın Alvarez bunu İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliklerine bağlamış ama bu bunun çok ötesinde olan bir zirve. Bunu görmek lazım. Birkaç bakımdan önünde olan bir zirve. Birincisi Rusya'nın Ukrayna'da başlatmış olduğu savaşın devam ettiği ve son günlerde bir takım görüntüleri de şahit oluyoruz. Kiev'e füze atıldığı, bir AVM'nin yine Rus füzeleri tarafından vurulduğu bir dönemde, kısacası Ukrayna'daki savaşın derinleştiği bir dönemde yapılıyor olması. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği bunun 23-24 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılan AB zirvesi ve 26-28 Haziran tarihlerinde Bavyera'da, Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinin hemen akabinde yapılıyor olması. Diğer bir özelliği ise NATO'nun gelecek 10 yılındaki çalışmalarına ve faaliyetlerine esas oluşturacak, yön verecek stratejik konseptin kabul edileceği bir zirve olması. En son stratejik konsept 2010 yılında Lizbon'da yapılan zirvede kabul edilmişti. Ancak o tarihten bu yana köprünün altından küresel düzeni derinden sarsan çok sular geçti. Dolayısıyla bu çok kritik belgenin kabul edileceği bir zirve bu. Tabii bizim açımızdan bakıldığında ve genel olarak Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği perspektifinden ele alındığında İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs tarihi itibariyle NATO'ya yapmış oldukları resmi üyelik başvurusunun da ele alınacağı bir zirve olması açısından da önemli. Çünkü bu iki ülkenin, hele İsveç'in yüzyıllardır diyebiliriz, Finlandiya'nın ise İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir tarafsızlık politikası, dış ve güvenlik siyaset, dış siyaset değil ama güvenlik siyasetinde böyle bir politika izlediğine şahit oluyoruz. Artık bu iki ülke makas değiştirmek istiyor ve Avrupa Birliği'nin kendilerine sağladığı güvenceleri yeterli görmeyip NATO'nun kurucu anlaşması olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin güvencesi arayışı içinde olduklarına tanık oluyoruz. Bu ne bu madde? Yine izleyiciler arasından belki bir hatırlatma yapmakta fayda olabilir. Herhangi bir NATO üyesine karşı bir devlet aktörü tarafından, bir devlet tarafından yapılacak olası bir silahlı saldırı karşısında silahlı saldırıya uğrayan müttefik ülkenin topraklarının korunması ve toprak bütünlüğünün tekrar ihya edilmesi, tekrar yeniden oluşturulması madde bu. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir diye özetleyebileceğimiz bir güvence. İsveç ve Finlandiya bu güvencenin, bu şemsiyenin altına girmek için başvuruda bulundular. Şimdi Türkiye'nin yaptığı itiraz vardı 13 Mayıs'ta, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı bir açıklama vardı. Olumlu gözle bakmıyoruz dendi. Çok üst düzeyden bu açıklamanın yapılmış olması tabii suların bir ölçüde bulanmasına neden oldu. Halbuki Türkiye'nin öteden beri bu konuda dile getirdiği hususların elbette haklılık payı var. Elbette doğal. Yani herhangi bir ülkenin NATO'ya üyelik için başvurması karşısında her bir müttefik ülkenin bir takım meşru beklentilerini dile getirme hakkı var. Ancak tabii bunun yapılma yöntemi ve zamanlaması itibariyle ne kadar doğru olup olmadığı tartışmalı bir konu. Bunlar daha önceden İsveç ve Finlandiya ile perde gerisinden sürdürülecek müzakereler yoluyla bir sonuca varabilirdi. Dolayısıyla zirveye, Madrid zirvesine bu sorundan arınmış olarak gitmek gerekir. Şimdi bahsettim, ikinci önemli özellik olarak ne dedik? İşte AB zirvesinin ve G7 zirvesinin ertesinde bu zirvenin yapılıyor olması. Tüm bu zirveleri bir bütünlük içinde değerlendirmek, bu zirvelerde alınan kararların birbirlerine nasıl etkide bulunduğunu görmek gerekir. O zaman buradan yola çıkarsak AB zirvesine alınan kararlara kısaca bakmak lazım. G7 zirvesine alınan kararlara kısaca bakmak lazım. Bugün sadece Avrupa Atlantik bölgesinin değil, neredeyse bütün dünyanın odağı olan ve Ukrayna'da Rusya'nın başlattığı ve hala devam eden savaşın elbette ki temel konulardan biri olduğunu görmek gerekir. Ama sadece bir savaştan, çatışmadan değil, aynı zamanda enerji ve gıda alanlarında karşılaşılan darboğazlardan bahsediyoruz. Bunu da yabana atmamak gerekir. Dolayısıyla çok ayaklı bir krizle karşı karşıyayız. İçinde çatışma da, sıcak çatışma da olan ve böylesine küresel düzeni de yakından ve doğrudan etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Taşlar yerinden oynamıştır, ciddi şekilde oynamıştır. Ortada büyük bir sarsıntı vardır. Dolayısıyla Batı dünyası işte bu arka arkaya yaptığı zirveler aracılığıyla, ki NATO içindeki kararlara, alınacak olan kararlara Türkiye'de bir şekilde tabii katılmak durumundadır üyesi olarak. Böyle bir sarsıntılı ortamda geleceğe dönük bir küresel mimari oluşturma arayışı ortaya çıkacaktır. Bunun ekonomik ve siyasi boyutu itibariyle AB ve G7 zirvelerinde, güvenlik ve savunma boyutu itibariyle NATO zirvesinde şekillenmekte olduğunu dile getirmekte fayda görüyorum.
Bu arada Anadolu Ajansı editörüm Egemen Gök beni uyardı. Anadolu Ajansı geçmiş bir son dakika. Görüşme dörtlü zirve bitmiş efendim. Henüz bir resmi açıklama yok. 2 saat sürmüş bu görüşme. NATO zirvesinin yapıldığı kongre merkezindeki dörtlü görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılmış. Görüşme basına kapalı oldu. Zaten bunu biliyorduk. 2 saat sürdü. Henüz bir açıklama yok taraflardan. Peki Fatih Bey, Türkiye'nin bu pozisyonu, özellikle İsveç ve Finlandiya'nın işte NATO'ya üyelik konusundaki pozisyonu, Türkiye'ye bir şeyler kazandıracak mı sizce? Yoksa evet ya da hayır derken kayıpları da olacak mı? Bunlar neler olabilir? Ne kazanıyor, ne kaybediyor yani bu süreçte?
Şimdi şöyle söyleyelim. Rusya'nın bu Ukrayna'da esasen 2014 yılında başlatmış olduğu bir çatışma süreci var. Yani Kırım'ın işgal ve ilhakıyla başlayan, Donbas'ı kapsayan bir çatışma sarmalından söz ediyoruz burada. Ve bu Avrupa güvenliğini, Türkiye dahil tabiatıyla, derinden etkileyen bir tablo. Buna hiç şüphe yok. Şimdi bu İsveç-Finlandiya'nın üyelik başvurusu karşısındaki bu, hem bu ülkenin yönetimleri ama bundan da önemlisi toplumları artık Rusya'dan tehdit algılamaya başladılar. Ve kendi egemen ve hür iradeleriyle açık toplumlar olarak, demokratik toplumlar olarak bu yönde bir başvuruda bulunmaya karar verdiler. Şimdi bunu Türkiye'de zaman zaman sorgulayanlar oluyor ama biz bir başka egemen ve bağımsız ülkenin aldığı kararları tartışırız, o başka konu, ama sorgulamak biraz bence garip oluyor. Evet, dörtlü toplantı, o dörtlü toplantıyla da kalması, NATO'nun özelliği şudur: yani bu tür netameli konular son dakikaya kadar müzakere edilir. Bu sadece bu tür konular açısından değil, zirve sonunda yayınlanacak zirve bildirisi açısından da aynıdır. Son dakikaya kadar, yani hiç abartmadan söylüyorum, bu tür müzakereler devam eder. Dolayısıyla bu dörtlü müzakereden çıkan sonucun şu an itibariyle açıklanmamış olmasını ben doğal karşılıyorum. Çünkü bu müzakereler sonucunda elde edilecek sonuç zirve bildirisine yansıyacaktır. Biz orada göreceğiz sonucu. Bu dörtlü çerçeveyle de kalmaz diye düşünüyorum ben. Bunun başka ayakları da olacaktır. Belki beşlik çerçeveye çıkar, belki altılı çerçeveye çıkar. Nasıl? Efendim, Amerika'nın işin içine gireceği, İngiltere'nin veya Fransa'nın, Almanya'nın, her neyse. Dolayısıyla bu dörtlü çerçeve genişleyebilir. ve buna bir çözüm bulunacaktır diye ben tahmin ediyorum. Zaten pazar gününden başlamak itibariyle başta bizim kamuoyumuza verilen sinyallere bakıldığında bu meselenin sanki bir çözüme doğru yol alıyormuş izlenimini ediniyorum ben. İsveç Başbakanının yaptığı bir takım açıklamalar var. Örneğin teröre karşı İsveç'in mücadelesinde ilave tedbirler öngören bir kanunun İsveç parlamentosundan geçireceğine dair bir takım demeçleri var. Magdalena Andersson'un. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da bir takım açıklamaları var. Bizim taraftan bu işlere müdahil olan kişilerin de basına söyledikleri var. Hatta bu yabancı basına da yansıyor o söylenenler. Bir hareketlenme olduğu ve ağırlıklı olarak olumlu yöne doğru seyrettiği konusunda ben izlenim alıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bu öyle bir tablo ki Finlandiya ve İsveç'in yapmış olduğu bu başvurunun geri çevrilmesi Avrupa güvenliğinin geneli düşünüldüğünde ve Avrupa Atlantik güvenliğinin daha da ötesinde daha genel bir çerçeve içinde düşünüldüğünde tabii çok hoş bir görüntü vermez. Yani NATO dayanışması ve birlikteliği açısından. Dolayısıyla bunu çözmeye dönük bir iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ben tabii ki bu ortak çözümle elbette Türkiye'nin bir takım isteklerinin karşılanması da olağan olacaktır. Şunu da unutmayalım. Ben niye stratejik konsepte vurgu yaparak ifadelerde bulundum? Çünkü stratejik konsept hem şu an itibariyle dünyaya hakim olan güvenlik ortamını tanımlayacaktır ve bu tanıma bağlı olarak da tehdit değerlendirmesini açıklayacaktır. Bu tehdit değerlendirmesi içinde benim tahminime göre Rusya ve terörizm en başta gelen asli tehdit kaynakları olarak yer alacaktır. Benim düşüncem budur. Neden böyle düşünüyorsunuz diye sorarsanız 2014'ten bu yana yapılan NATO toplantılarına ve yayınlanan bildirilere baktığımızda bunun stratejik konsepte de bu haliyle, yani Rusya'nın ve terörizmin asli tehdit unsurları olarak tanımlanacağı haliyle stratejik konsepte yer alacağını tahmin etmek için bence kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla bir tarafta Rusya ana tehdit unsuru, öbür tarafta terörizm ana tehdit unsuru. Bu Türkiye'nin lehine olan, terörizm bağı itibariyle lehine olan bir tablodur. Kaldı ki şunu unutmayalım. 2017 Mayıs ayında yapılan Brüksel zirvesinde, küçük çaplı bir zirveydi ama zirveydi. 2018 Brüksel'de yapılan zirvede NATO terörle mücadelede bir eylem planı, kapsamlı bir eylem planı benimsemiştir. Daha doğrusu NATO Afganistan'a yapılan müdahale ertesinde terörle mücadele bağlamında bir kendi bünyesinde bir müktesebat geliştirmiştir. Bu müktesebat adım adım da olsa Türkiye'nin lehine sonuçlar doğuracak bir noktaya doğru ilerlemektedir. Şimdi bu stratejik konsepte terörizm bütün şekil ve tezahürleriyle bir asli tehdit olarak tanımlandığı takdirde ki benim tahminim o yöndedir. Bu da Türkiye'nin lehine olacaktır ve dolayısıyla hem mevcut mevcut NATO üyelerini hem de NATO'ya yeni üye olacak bütün müttefik ülkeleri bağlayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla herhalde İsveç, başta İsveç olmak üzere, çünkü yani Finlandiya ile sanki olan meseleler İsveç'te olan meselelerden biraz daha farklı ve seviye itibariyle sanki bir alt kademede gibi duruyor. Ben öyle bir izlenim içindeyim. İsveç bakımından bakıldığında İsveç bu stratejik konsept kabul edildiği zaman bununla bağlanmak zorundadır. Çünkü yeni üyeler NATO'nun daha önce almış olduğu kararlara uymak zorundadır. NATO'nun daha evvelki müktesebatına da uyum sağlamak zorundadır. Zaten herhalde buradan hareketle İsveç Başbakanı da İsveç'in esasen Avrupa Birliği'ne paralel olarak PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor İsveç. Ama hani bunu pratik hayata geçirmesi, pratik yaşama geçirmesi konusunda bir takım sıkıntıları var. Belki bu sıkıntıları hafifletecek veya giderecek bir formül arayışı içine girmekle kendini mükellef hissediyor ki bunu parlamentosuna getirecek. Bakalım, bekleyip görelim Temmuz ayında nasıl bir tablo karşımıza çıkacak.
Önemli bir noktaydı. Peki son olarak Erdoğan Biden görüşmesini de sormak isterim Fatih Bey. Biden göreve geldikten sonra yapılan görüşmeleri değerlendirdiğinizde, düşündüğünüzde yapılacak görüşmenin kapsamı ne olur sizce?
O zaten çok fazla bir temas olmadı. Yani benim hatırladığım bir tanesi telefon teması oldu. Daha doğrusu 3 tane temas hatırlıyorum. İkisi telefon teması, bir tanesi de Roma'da yapılan G20 zirvesi vesilesiyle yapılan temas. Hı
hı. Kapalı yani bir toplantıydı. Sadece bir tane tercüman alınmıştı toplantıya.
Evet, aynen öyle. Ne zaman yapıldı ilk telefon teması? Biliyorsunuz Biden 20 Ocak'ta göreve başladı işte. 20 Ocak 2021. Herhangi bir telefon teması olduğuna dair basında biz bir şey okumadık. Ne zaman yaptı? İşte 24 Nisan'da bu
1915 olaylarının kongreye geldiği
soykırım olarak tanımlayacağını bildirdi. 23 Nisan'da bunu bildirdi. O akşam sanki bir telefon konuşması olmuş. Basından
evet.
biliyoruz bunu.
Evet.
İkinci temas G20 zirvesinde Roma'da yapıldı. O yüz yüze temastı. İşte Türkiye'nin de hatta F-16 Viper, 40 tane F-16 Viper satın almak istediği ve 80 tane F-16'sını da modernize etmek üzere yaptığı ve satın almak istediğine dair temas. Şimdi üçüncüsünü de işte bugün yapıldığını anlıyoruz. Anadolu Ajansı'nın açıklamasını okudunuz. Şimdi Biden da tabii Trump'ta çok farklı bir yol izledi bu konuda. O kurumsal çerçeveye ve kurumsal diplomasiye ağırlık verilmesinden yana bir tutum ortaya koydu Türkiye ile ilişkilerde. İşte nitekim bir mekanizma geliştirildi biliyorsunuz. Bir stratejik diyalog mekanizması adı dendi. İşte iki dışişleri bakanı bir araya geldiler. Ya Nisan ya Mayıs ayında. Yanılmıyorsam Mayıs ayında başlarında Washington'da. Dolayısıyla Biden'ın Türkiye'ye bakışında böyle bir tablo var karşımızda. Tabii ki NATO toplantıları liderlerin bir araya gelmesine imkan tanıyan toplantılardır. İkili çok temas yapılır. Ama bu sefer göreceğiz işte bir dörtlü temas yapıldı şimdi. Bu dörtlü temas daha da ileriye gidebilir. Buna ilave temaslar da yapılabilir. Yani NATO toplantıları öyle toplantılardır ki ayaküstü bile konuşma ve temas imkanı bulursunuz. Ama gerçek anlamda ikili temas tabii o ayrı bir şeydir. Yani bir araya gelip çeşitli konuları ele almak ayrıca. Ayrı bir şey. Yoksa öbür türlü dediğim gibi yani koridorda yürürken, toplantıya girerken, toplantıdan çıkarken de temaslar olur. Bu doğası gereği yani NATO toplantıdan doğası gereği bu böyle olur. Şimdi neler olabilir? Bilemiyoruz ama Türkiye ile ABD arasında en büyük sorunlardan bir tanesi S-400 meselesi. Bu yani burada nasıl mesafe alınacak? Alınabilecek mi? Alınmayacak mı? Bunu göreceğiz. Tabii S-400 meselesinin aşılmasına dönük bir çözüm umudu ortaya çıkarsa bunun Türkiye'nin F-35 projesiyle bağlantısının yeniden kurulması mümkün olur mu olmaz mı? Bu konular ele alınabilir. Tabii bir de en önemlisi şimdi bu F-16 son versiyonu Viper F-16 alınması ve bizim F-16 filomuzdaki 80 tane F-16 uçağımızın modernize edecek kitin satın alınması bu konu ele alınacaktır diye düşünüyorum. Bunlar akla geliyor. Yani mevcut meselelerle ilgili görüş teyası yapılabilir. Ama şunu da tahmin etmek mümkün. Biden tabii Türkiye'nin elbette belli beklentilerinin tabii ki karşılanması kaydıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının itirazını sürdürmemesi gerektiğini, bu güvencelerin de sağlanması kaydıyla bunu da isteyecektir. Buna ben herhangi bir şüphe şahsen duymuyorum. Herhalde bu da gündeme gelecektir. Belki de İlk konu olarak bu ele alınacaktır. Öyle düşünmek lazım. Yani Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda menü dolu zaten. Bayağı kalabalık menü. Şimdi buna bir de işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyelikleri konusu da eklendi. Dolayısıyla yapılacak olan görüşmede bu konunun da gündeme geleceği tahmin edilebilir. Böyle cevap vereyim sorunuza.
Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus füzeleri dün Ukrayna'nın şehrindeki bir alışveriş merkezine isabet etti. Ukraynalı yetkililer olayda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukraynalı yetkililer 27 Haziran'da Rusya'nın Ukrayna'nın Kremenchuk şehrindeki bir alışveriş merkezini en az 2 füzeyle vurduğunu ve içeride 1000'den fazla kişinin bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya dair yaptığı açıklamada Avrupa tarihinin en cüretkar terör saldırılarından biri, yalnızca dünyada yeri olmaması gereken aklını yitirmiş teröristler böyle bir saldırı düzenleyebilir dedi. Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüşen Zelenski, Ukrayna'nın füze savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu ifade etti. G7 ülkelerinin liderleri saldırıyı kınadı ve savaş suçu olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı alışveriş merkezinde Batı'nın silah depoladığını ve olayın bu silahların patlamasından çıktığını iddia etti. Öte yandan Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev, Kırım'a yönelik bir NATO müdahalesinin 3. Dünya Savaşı'na sebep olabileceğini ileri sürdü. Medvedev, Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu belirtirken, Kırım'a yapılacak bir operasyonu da doğrudan Rusya'ya yapılmış sayacaklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin San Antonio şehrinde içinde göçmenleri taşıdığı düşünülen bir kamyonda 46 kişi ölü bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentinde bir tırın kasasında 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor. Ölenlerin arasında çocuk olmadığı kaydedildi. Yetkililer 4'ü çocuk toplam 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bölge itfaiyesi yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerde sıcak çarpması belirtileri olduğunu söyledi. Kamyon şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulundu. Kent polisi olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. San Antonio, Meksika sınırına 250 kilometre mesafede bulunuyor. Bölgede sıcaklıkların Haziran değerlerinin çok üzerinde, rekor seviyede seyrettiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı 13-19 Haziran haftasına ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 10.954 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybetti. Haziran'ın ilk yarısında 7.500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları bu hafta yaklaşık %50 arttı. Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden maske zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği ile ilgili soru üzerine, vaka sayılarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Herkes müsterih olsun dedi. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan Lib Hospital Hastanesi'ne götürülen Arkın, burada yaşamını yitirdi. Ünlü aktörün vefatının ardından hastane tarafından yapılan açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye sevk edildiği ancak tüm yeniden canlandırma çabalarına rağmen kurtarılacağı belirtildi. Hemen sizinle cenaze bilgilerini paylaşacağım. Arkadaşlarım ekranda Cüneyt Arkın'la kalsınlar lütfen. Şimdi sizlerle Cüneyt Arkın'ın cenaze töreniyle ilgili son bilgileri paylaşacağım. Perşembe günü saat 10'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören. Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 10'da, tekrar edelim, Perşembe günü saat 10'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anısına bir tören yapılacak. Sevenleri, dostları, hayranları katılacak. Ve cenazesi de Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Usta sanatçının cenazesi öğle namazında Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Kapatıyoruz bülteni. Yavaş yavaş, hızlı ve kısa yorumla kapatacağız. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş ve demişti ki inşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğiz seviyeye. Daha aşağı seviyelere çekmiş olacağız. Bu noktaya indirdikten sonra işimiz daha kolay demişti. Enflasyon Şubat-Mart 2023 aylarında makul seviyeye inecek mi? Öner Günçal'da hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Güne bakışı bu yorumla bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.
Merhabalar. Dün yine olağanüstü bir dönem yaşadık, gün yaşadık. Bütün Türkiye akşam saatlerinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına kilitlendi. Cumhurbaşkanı enteresan açıklamalarda bulundu. Ancak genel karakteri itibariyle bakıldığında somut ve insanların ekonomideki hayatlarını değiştirebilecek kararların alınmadığı ortaya çıktı. Belki bunlar içerisinde tek somut kararın asgari ücret belirleme komisyonunun toplanmasını sağlanması ve Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışından geldikten sonra sanırım yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanması. Bu en somut olan şeydi. Bunun dışındakilerin çoğunluğu temenni mahiyetinde olan ifadelerdi, karar da diyemiyorum, sadece ifadelerdi. Özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik dar boğazı aşacak ya da ekonomiyi rahatlatacak herhangi bir uygulama veya tedbiri içermiyordu. Hatta Cuma günü çok tartışmalara neden olarak gündeme düşen BDDK'nın kararı bile Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı tarafından ele alınmadı. Ancak enteresan bir şey var ki o da Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyonla ilgili vatandaşı sabretmeye davet etmesi ve önümüzdeki yıl Şubat ve Mart aylarında enflasyonun düşüş trendine gireceği, düşeceği diğer bir deyişle. Ancak bunun nasıl olacağını tabii ki yine cevapsız bıraktı Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle ki bütün dünya merkez bankaları Türkiye'nin tam yaptıklarının tam tersini yaparken faizlerini arttırır ve sıkı para politikalarını izlerken Türkiye bunun tersi bir yol izliyor. Likiditeyi genişletiyor, kredi imkanlarını arttırıyor, büyümeyi destekliyor. En son BETAM'ın çok daha yeni açıklanan tahminlerine göre 2022 çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin %5.6 civarında büyümesi bekleniyor. Böylesi bir yıl için gerçekten yüksek bir oran. Bu da gösteriyor ki hükümet büyüme yanlısı bir hükümet. Elbette bunun neticesi olarak cari açık ortaya çıkıyor. Cari açığın neden olduğu döviz talebi de beraberinde geliyor. Bu toplantının ve sonrasındaki açıklamaların bir güzel tarafı sanırım Sayın Cumhurbaşkanı bu ilişkiyi de tahmin etmiş ki açıklamasında ihracat gelirlerimizde artışlardan ve istikrardan bahsederken diğer taraftan ithalat faturamızın önemli kısmını oluşturan enerji fiyatlarında, enerji maliyetlerinde tasarruf beklentisi oluşturabilecek haberleri de kamuoyunda paylaşmaktan uzak durmadı ve yeni keşfedilen petrol rezervlerinden, madencilikten bahsederek Türkiye'nin cari açığında önemli yer teşkil eden masraf kalemlerinde de gelecekte bir azalmanın meydana gelebileceği yönünde bir beklentinin oluşmasına katkıda bulunmaya çalıştı. Bu ne kadar inandırıcı bulunur, bunun ekonomiye etkisi ne kadar olur, bunlar ayrı hususlar. Ancak Türkiye ekonomisinin 2023'ün Mart ayına kadar enflasyon en azından düşüş eğilimine girebilmesi için bir takım parametrelerde, politik parametrelerde değişiklik olması lazım. Türkiye ekonomisi şu anda ciddi bir kur istikrarsızlığı yaşamakta. Bu kurda istikrarı sağlayabilmek için de alışılagelmişin dışında kurumsal yapıyı etkileyecek, değişikliğe neden olacak kurumsal yapıda bir takım faaliyetlerde bulunuluyor, uygulamalarda bulunuluyor. Tabii bunların çok daha ötesinde ekonomide herhangi bir çıpa söz konusu değil. Güven ortadan kalkmış durumda. Böyle bir ortam içerisinde inandırıcılık sorunu çeken ekonomi yönetimi de beklentileri olumluya çeviremediği için uyguladığı para politikasıyla otomatik olarak döviz talebinin oluşmasına yol açmakta. Bu döviz talebini piyasa mekanizmalarıyla kıramadığı zaman da bir takım zorlayıcı tedbirlerle, hatta gerektiğinde piyasaların işleyişini etkileyecek düzeydeki bir takım sınırlamalarla bunu kontrol etmeye çalışmaktadır. Bunlar işlemeyecektir doğal olarak ve neticesinde de çok daha kötü bir oynaklıkla bizim karşılaşma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla bu oynaklıklar, keza bunun benzeri bir şekilde uluslararası piyasalardaki girdi fiyatın emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, hepsi bir arada düşünüldüğünde ne olacaktır ki Türkiye'de enflasyon Şubat-Mart aylarında düşüş trendine girecektir. Bunun açıklamaları, bu soruların cevapları maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yer almıyor. Kaldı ki Bakanlar Kurulu toplantılarında bunlara cevap olabilecek politika değişikliklerine, yeni politikalara yönelik kararlar ilan edilir. Bizim en son gördüğümüz bu toplantıda anladığım kadarıyla enflasyonla mücadele hükümet tarafından bir başka bahara bırakılmış durumda. Teşekkür ederim.